Ayrım 24, sayfa 218. Saat 6.30'da Şişli Meydanı çok kalabalıktı. Neslihan nefesini tutmuş, kalbi gümbürtüyle çarparak etrafına bakınıyordu. Henüz ne Horace gelmişti, ne de orada olacağını söyleyen Mahmut adlı MİT ajanı. Genç kız daha ziyade korkuya benzer bir telaşla Mahmut'u görmek istiyordu. Onu görse biraz daha rahatlayacaktı. Ama ne yazık ki etrafta ona benzer birine rastlayamadı. Ajan sakin olmasını tembihlemişti. Fakat bu o kadar kolay değildi. Böyle bir heyecanı kaldıracak yapıda değildi Neslihan. Hayatı boyunca karakola bile gitmemiş bir insan olarak şimdi, anladığı kadarıyla bir casusluk olayının tam ortasında buluvermişti kendini. Yabancılara karşı bir yem gibi kullanıldığını düşünüyordu. Neslihan milliyetçilik duyguları gelişmiş bir kızdı. Elinden geleni yapmayı da arzulardı. Ama bu korkmasına engel değildi. Kuşkulu kuşlu kulu etrafına bakınmaya devam etti. İnsanlar yanından gelip geçiyorlardı. Belki şu anda çevresinde yürüyen kişilerden biri veya birkaç MİT memuruydu. Filmlerde görmüş, romanlarda okumuştu. Bu insanların çoğu kılık kıyafet değiştirerek dikkat çekmeyecek tiplere bürünürlerdi. Nitekim az ilerisinde bir iki günlük uzamış sakalıyla simit satan orta yaşlı biri vardı. Kendisine hiç bakmıyordu ama çok doğaldı. Şayet görevliyse dikkatini çekecek değildi ya. Hemen cami avlusuna açılan kapının önünde de ayakta dikilmiş boş nazarlarla gelip geçeni seyreden biri daha dikkatini çekmişti. Ondan da şüphelendi. Adamla göz göze gelmeye çalıştı. Fakat nedense o da hiç bakmıyordu kendisine. O kadar dalgındı ki Horace birden önünde belirince adeta yerinden sıçradı. Hem öyle ki İngiliz gülümseyerek galiba seni korkuttum dedi. Neslihan kelimeleri ağzının içinde yuvarlayarak boş bulundum filan gibi bir şeyler fısıldadı. Horace pek neşeli görünüyordu. Samimi ve içten davranarak kızın koluna girildi. Beklettiği için özür diledi. Yürümeye başladılar. Genç kız yıpratıcı bir duygu seli içindeydi. Bir gece evveline kadar hoşlandığı, mutlu bir beraberliğin başladığını umduğu, hatta aşık olduğunu sandığı adama karşı şimdi içinde ürküntü ve korku taşıyordu. Horace'ın bütün gevezeliği üzerindeydi yine. Hiç durmadan konuşuyor, konudan konuya atlıyordu. Ama Neslihan beynindeki tereddütler yüzünden onu rahat dinleyemiyor, söylediklerini pek anlamıyordu. Bir ara İngiliz'in üşüyor musun diye sormasıyla irkildi. Hayır, titriyorsun ama. Soğuktandır demek zorunda kaldı. Horace garipseyerek ona baktı. Üşüyor musun diye sordum, hayır dedin. Heyecan ve korkudan titrediğini söyleyemezdi tabii. Konuyu değiştirerek nereye gidiyoruz diye sordu. Horace gülümsedi. Yeni bir restoran keşfettim. Harika bir yer. Son derece romantik. Hafif müzik, mum ışığında servis ve nefis yemekler. Beğeneceğine eminim. Dün orada İngiltere'den gelen bir dostla yemek yedim. Ben de o vesileyle ilk defa gördüm. Ha, bu arada aklıma gelmişken söyleyeyim. Şayet senin için bir sakıncası yoksa o dostum da yemekte bizimle beraber olacak. Genç kız birden irkildi. Yemekte bir yabancının daha olması manidardı. Horace durumu sezinlemiş gibi hemen devam etti. Londra'dan babamın çok eski bir arkadaşıdır. Ona senden bahsettim. Ben de tanışmak isterim dedi. Hatırını kıramadım. Ne de olsa eski bir hukuk var babamla aralarında. Beni de çocukluğumdan beri tanır. Kusura bakma. Sana daha evvel söylemeliydim. Ama dalgınlığıma geldi. Bugün işler çok yoğundu da. Yani baş başa kalamayacak mıyız? Bu gece için üzgünüm hayatım. Ama dert etme. Tom amca çok tatlı bir ihtiyardır. Ondan hoşlanacağına eminim. Tom amca mı? Sahi, bak bunu da söylemeyi unuttum. Kendisi İngiliz'dir. Ünlü bir yazar. Konusu İstanbul'da geçen bir roman için burada bulunuyor. Babam kendisine yardımcı olmam için beni önermiş. Buraya gelince beni aradı dün. Tabii reddedemedim. Anlarsın ya. Anlıyorum diye mırıldandı Neslihan. Aslında hiçbir şey anlamamıştı henüz. Ama tek emin olduğu husus adamın bir yazar olmadığıydı. Tedirginliği daha da arttı. Restoran ufak fakat nezih bir yerdi. Horace'ın dediği gibi de oldukça romantik bir mekandı. Masalardaki mum ışıkları loş fakat tatlı bir hava vermişti. Çok kalabalık da sayılmazdı. Belki vakit henüz erken olduğundan. Genellikle böyle yerlere pek alışık olmadığından biraz da içindeki korkunun yarattığı ürkeklikle Neslihan huzursuzdu. Kızdaki huzursuzluğu Horace da anlamıştı. Kulağına usulca fısıldadı. ''Rahat ol, hiç çekinme. Tom amcadan hoşlanacaksın.'' Hafif yemek müziğinin nameleri yayılıyordu etrafa. Horace kızı dirseğinden tutarak arka taraftaki bir masaya doğru yönlendirdi. ''Bizden önce gelmiş.'' diye mırıldandı. Genç kız masada tek başına oturan yaşlı adama baktı. O da onları görünce ayağa kalkmıştı. Yaşını pek tahmin edemedi. Horace'in babasının arkadaşı olduğuna göre en azından 60'ında görünüyordu. Ayrıca uzun boylu ve zayıftı. Bir başka zaman ve başka şartlar altında görse dikkatini çekecek kadar da zarifti. Neslihan'ın elini sıkmış, yer göstermişti. Horace oturması için arkadan iskemlesini iterken genç kızın nefesi duracak gibiydi. Ne yazık ki İngilizcesi çok yetersizdi. Thomas Higgins'ın mırıldandığı ilk nezaket cümlelerini anlamakta zorlandı ve anlamadığını ihsas etmek için Horace'a döndü. Genç adam söylenenleri hemen tercüme etti. Senin çok güzel bir kız olduğunu ve çok hoş biriyle arkadaşlık ettiğimi söylüyor dedi. Neslihan elinde olmadan utanmıştı. Kızarıp teşekkür etti. İçinden de kötü talihine lanetler okuyordu. Ne şanssız bir kızdı. Dün gece MİT ajanları kendisine çevirip acı gerçeği anlatmasalardı, şu an kendini dünyanın en mutlu insanlarından biri sayacaktı. Ajanları hatırlamak içindeki panik duygusunu yeniden depreştirdi. Masadakilere belli etmemeye çalışarak etrafına bakındı. Mahmut görünmüyordu ortalıklarda. Yalnızlık ve çaresizliğini benliğinde bir kere daha duyumsadı. Ama paniğe kapılmasına gerek yoktu. Mutlaka takip ediliyordu. Kendisini tek başına bırakmazlardı. Gerekirse her an müdahale edecek mesafede birileri olmalıydı. Yemeklerini sipariş ettiler. İçki olarak şarapta karar kıldılar. Neslihan özellikle fazla içmemek hususunda kararlıydı. Bünyesi alışık olmadığından alkolü kaldıramıyordu. Özellikle bu gece ayık ve uyanık olması şarttı. Bir ara yan yana oturduğu Horace gizlice masanın altından elini tutunca şaşkına döndü. Elini ilk tutuşu değildi ama artık delikanlının fiziksel yaklaşımından rahatsız oluyordu. Elini çekmemek için kendini zor frenledi. Davranışlarında herhangi bir tutarsızlık yaratıp Horace'ın şüphelenmesini de istemiyordu. Bu görev istemesi de yüklenmişti bir kere ve sonuna kadar götürmek zorundaydı. Güç de olsa yakışıklı gence bakışlarını çevirip gülümsemeyi başardı. Asıl ilgilenmesi hakkında bilgi toplaması gereken kişi karşımdaki yaşlı adam olmalı diye düşündü. Bütün herhalde ondan haberi yoktu. Yarın ajanlar mutlaka o adam hakkında bilgi isteyecekler. Kim olduğunu, niçin buraya geldiğini, ne istediğini ve buluşmanın amacını soracaklardı. Adam kendisini Thomas Higgins diye tanıtmıştı. Herhalde gerçek adı değildi. Tıpkı Horace'ın Selim olmadığı gibi. O dünyanın insanları kendilerini, gerçek kişiliklerini hep saklıyorlardı. Dakikalar ilerledikçe Neslihan biraz daha havaya uyum sağlar gibi oldu. Sanki sıradan bir akşam yemeği, bir tanışma merasimi gibiydi. Konuşmalar havadan sudandı. Yaşlı adam İstanbul hakkındaki ilk intibalarını naklediyordu. Genç kız dikkatini Thomas Higgins'a yoğunlaştırdı. Blazer ceketi, koyu mavi gömleği, diagonal çizgili kravatıyla nedense beyninde şekillendirdiği casus tipine uygun görmedi. Ama sonra elinde olmadan gülümsedi, içinden mırıldandı, sahi diye geçirdi, casusların da tipi mi olurdu? Ama o daha ziyade casus denince filmlerde karakterize edildiği gibi çatık kaşlı, yüzünden ihanet eden akan, sevimsiz bir tip bekliyordu. Oysa Tom Higgins güler yüzlü, hoş sohbet, konuşkan ve sevimli biri gibi geldi kıza. Söylediklerini tam ve rahatlıkla anlamıyordu. Yarım yamalak İngilizcesiyle ancak konuları genel olarak yakalamaya çalışıyordu. Bütün sevimliliğin yanında adamın biraz da mağrur ve kendini beğenmiş bir havası da vardı. Belki de yanılıyordu. Ama gözlemlediği kesin şey, Horace ona karşı çok saygılı ve çekingen davrandığıydı. Çok ağır içmesine rağmen bitirdiği ilk kadeh şarap onu biraz rahatlatmıştı. Tam o sırada yaşlı adamın söyledikleri dikkatini çekti. Hatta acaba yanılıyor muyum, iyice anlamadım mı diye Horace'ın tercüme etmesi için dönüp ona baktı. Horace sırıtıyordu. Bu harika bir teklif hayatım demişti. Genç kız kısık bir sesle ve Türkçe olarak sordu. Yanlış mı anladım acaba? Galiba Mr. Higgins bana bir tür rehberlik öneriyor, doğru mu? Aynen öyle, iyi anlamışsın Neslihan, fırsatı kaçırma. Kız afallayarak sordu. Ne rehberliği bu? Peki iyi anlayamadım. Tüm amcaya şehre gezdireceksin. Biliyorsun yazacağı roman için şehri iyice tanımak istiyor. Turistik ve tarihi yerleri, şehrin banliyölerini, yani senin anlayacağın romanın geçeceği yerleri gerip gezmek istiyor. Tabi hizmetin karşılığında sana yüklü bir ücret de ödeyecek. Senin yerinde olsam hemen kabul ederim. Sonra kulağına eğilerek fısıldadı. Çok zengin adamdır. İstediğin ücreti çekinmeden isteyebilirsin. Neslihan irkildi. Ne diyeceğini bilemedi. Yaşlı adama şaşkın nazarlarla baktı. ''Ama'' diye mırıldandı. ''Benim bir işim var. Zaman ayıramam ki. İstersen bir süre izin alabilirsin. Mesela bir hafta veya 15 gün.'' Bu öneri hiç hoşuna gitmemişti kızın. Hemen itiraz etmeyi, isteği yerine getirmenin imkansızlığını, iş yerinden izin alamayacağını söylemek istedi. Aynı anda da uyandı. İngilizce hayır dese bile bu görüşmeyi MİT ajanlarına aktardığı zaman ''Onlar yarı emir halinde kabul etmelisiniz.'' diyeceklerdi. En iyisi onlara danışıncaya kadar teklifi askıya almaktı. Bilmem ki diye fısıldadı. Çalıştığım şirketten izin alabilirsem neden olmasın. Sonra Horace'a bakarak gülümsemeye başardı. Doğrusu şu sıralar açıktan gelecek bir miktar paraya da ihtiyacım var. Öyleyse bu işi olmuş nazarıyla bakabiliriz. Gerekirse kanuni iznini kullanırsın. Thomas Higgins dikkatle kızın gözlerinin içine bakarak alacağı cevabı bekliyordu. Kabul ediyor musunuz diye sordu. Neslihan hemen kabul etmiş gibi görünmek istemedi. Sen bu işi niye kabul etmedin diye Horace'a baktı. Genç İngiliz şaşırmış gibi sırıttı. Ben İstanbul'u yeterince tanımıyorum ki. Geleli daha çok az zaman oldu. Thomas amcadan ne farkım var ki? O da doğru ya, diye mırıldandı Neslihan. Bir de dil sorunu var. İngilizcem oldukça yetersiz. Nasıl anlaşacağız? Dert etme. Mr. Higgins nasıl olsa konuşmanı gördü. Yeterli görmese hiç bu teklifte bulunur muydu? Pekala, diye fısıldadı sonunda. Yarın patronumla görüşürüm. İzin alırsam size bildiririm. Mr. Higgins ne zaman çalışmaya başlamak istiyor? Horace adama sorma gereğini bile duymadan hemen demişti. Neslihan boynundan büyük ve tehlikeli işlere kalkıştığının farkındaydı. Ama hala adamların neyin peşinde olduklarını anlamamıştı. Belki Mahmut adlı ajanın bu konuda bir fikri olabilirdi. Bunalmış gibi kadehindeki son şarap yudumunu içmek için uzandı. İngilizler memnun görünüyorlardı. İşte tam o esnada genç kızın gözü kendi çaprazındaki masalardan birinde oturan bir çifte takıldı. Kadının arkası dönüktü ama ısrarla bulundukları masaya bakan adamı hemen tanımıştı. Mahmut'tu. Konuşma sırasında ne zaman içeriye girip masaya yerleştiklerini hiç fark etmemişti. İçine tatlı bir huzur ve güven hissi doldurdu. Emniyetteydi ve onu izliyorlardı. Erol sessiz adımlarla sarışın kadının arkasından yürüdü. Leonora köşkün merdivenlerini tırmanarak bir üst kata çıktı. Vakur, dik, azametli ve kendinden emin bir hali vardı. Peşinden gelen adama başını çevirip bakmamıştı bile. Sağ taraftaki kapılardan birini açarak odanın ışığını yaktı ve ajana girmesi için yol verdi. Erol yadırgayarak odaya bir göz attı. Perdeleri kapalı, kullanılmamaktan dolayı havasız ve soğuk fakat geniş bir odaydı. Oldukça sade döşenmişti. Ufak bir gardırop, eski bir şifonyer ve geniş bir karyola vardı. Yere ise bünyan tipi bir halı serilmişti. Geceyi burada geçireceksiniz dedi Leonora, emredici bir eda ve soğuk bir sesle. Erol bir süre kadını süzdükten sonra mırıldandı. Neler olduğunu bana anlatır mısınız? Nedir bu davranışlar? Neden burada kalmak zorundayım? Niye kendi evime dönmüyorum? Hepimizin emniyeti için böylesi gerekli. Hiçbir şey anlamıyorum. Kocanız anladığım kadarıyla bana güvenmiyor. Şayet öyleyse bırakın gideyim. Siz de kendinize güvendiğiniz birini bulun. Leonora ona küçümseyerek baktı. Artık çok geç. Bu işe bulaştınız. Sizi bırakamam. Yani bu bir tehdit mi? Siz de kocanız gibi beni tehdit mi ediyorsunuz? Hayır, size güveniyorum ben. O halde. Leonora renkli gözlerini ajana dikerek uzun uzun baktı. Genç adam elinde olmadan hafif çürperdi. Kadının gözlerindeki o garip ışıltılara pek bir anlam veremedi. Aklına gelen ihtimale inanmak istemiyordu. Ama az önce kocasının kıskançlık konusundaki sözlerini anımsayınca ister istemez o düşünce yeniden beynine çöreklendi. Bu kadın kendisini arzuluyordu. Anlamamak için ahmak olmak gerekiyordu. Belki bir tür hastaydı, belki de tatminsizlik başına vurmuştu. Ama yine de bir tutarsızlık vardı. Neden ben diye düşündü. Kadın onu ucuz işler peşinde koşan serserinin biri olarak görüyordu. Arzularını tatmin etmek için bula bula böyle bir serseri mi seçecekti? Üstelik cinayete yönlendirdiği birini. Fakat ya gerçekten hasta biri ise? O zaman karşısına çıkan erkeğin vasfı veya kimliği önemli miydi? Hele ona unutulmaz bir aşk gecesi yaşatırsa, erkeğin kendisine büsbütün bağlanacağını düşünmesi doğal değil miydi? Kendini tablo teslim olan bir erkeğe dilediğini yaptırabilirdi. Pek çok cinayetin kökeninde hep aynı neden yatmıyor muydu? Erol bir kere daha ürpermekten kendini alamadı. Leonard'ın sesiyle kendini toparlamaya çalıştı. Az evvel telefon eden kişi Sergei Dunayev'di. Buraya geliyor. Erol kendini zor tuttu. Ne zaman? Diye sorabildi ancak. Zaman vermedi. Bu gece de olabilir, yarın da. Hazırlıklı olmalıyız. Doğru mu söylüyordu acaba? Bundan pek emin değildi. Fakat diye mırıldandı Erol. Fakat ne? Burası o işe uygun bir yer mi? Yani cesedi ne yaparız sonra? Hafifçe gülümsedi kadın. Yoksa korkuyor musun? Hayır diye homurdandı Erol. Tabii ki korkmuyorum. Ama cinayet plan, program isteyen bir iştir. Hesapsız kitapsız ulu orta işlenemez. Sen endişe etme. Her ihtimali hesaba katarak planlar yaptım. Cesedi ortadan kaldırmak çok kolay. Yeter ki onu öldürebilecek biri olsun. Bu kadın yalan söylüyordu ama hala gerçek niyeti hakkında bir fikir edinememişti. Şimdi biraz dinlen, istirahata ihtiyacın olabilir. 8'de sana yemek getireceğim. Bu gece uzun ve zor geçeceğe benziyor diye mırıldandı Leonora. Yine aynı arzulu bakışlar yanıp söndü gözlerinde. Sonra usulca kapıyı kapatıp dışarı çıktı. Odada yalnız kalan Erol bir an ne yapacağını şaşırdı. Durum hiç de umduğu gibi gelişmemişti. Kadının aşağıya indiğini anlamak için koşarak kapının önüne gitti ve kulağına dayayarak basamaklardaki ayak seslerini duymaya çalıştı. Ahşap köşkün sessizliği içinde ayak sesleri gayet net duyuluyordu. Leonora kocasının yanına dönüyordu. Artık adadaki ajanlarla temasa geçebilirdi. Bu kadar uzun süre köşkte kalması diğer memurları haklı olarak heyecanlandırmış ve endişelendirmiş olmalıydı. Hemen cebinden telefonunu çıkararak onlarla temas kurdu ve gereken emirleri verdi. Şayet kadının dedikleri doğruysa bu gece cidden uzun ve zor geçeceğe benziyordu.